Kitabın adı Çılgın Türkler, Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 52. ayrım. Bülent Ecevit de, Turan Güneş de Sisko ile görüşmek istemiyorlardı. Görüşecek bir konu kalmamıştı ki. Harekat başlamıştı. Bir bahane bulmaları gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine bölgenin çok tehlikeli olduğunun, Genelkurmay'ın iniş izni vermediğinin bildirilmesini kararlaştırdılar. Sisko Atina'da kaldı. Saat 13.45'te Limassol Serdarı ağlayarak Bayraktar'ı aradı. Rumlar çok kalabalıktı. Ağır silahlar kullanıyorlardı. Türk mahallelerini havan topları ile yıkıyorlardı. Direnecek durumda değillerdi. Teslim olacağız, affet komutanım. Telefonu kapattı. Biraz sonra Rumlara teslim oldular. İlk düşen yer Limassol'du. Rumlar Türk mahallelerine saldırdılar. Ertesi gün Larnaka ile Baf, 22 Temmuz'da da Lefke derken Poli teslim olacaktı. Teslim olanlar için işkence, acı, hakaret dolu kara günler başlayacaktı. Öteki yerler Yunanlılara yıkılmaz bir kararlılıkla direneceklerdi. Doğuda Magosa, merkezde Serdarlı, batıda Erenköy ve Yeşilpınar gibi birçok yer destan yazıyorlardı. Dipnot 418. Limassol'da 2000 kadar erkeği bir stadyumda topladılar. Bu sıcak altında tutarlar. 873 kadın ve çocuğu 100 öğrencinin sığabileceği küçük bir okula doldururlar. Yatak olmadığı için beton üzerinde uyuyacaklardır. Günlük yiyecek 5 zeytin, bir parça ekmek kabuğudur. Türkler bu muameleyi teslim oldukları her yerde göreceklerdir. Ayrıca öldürülürler, işkence görürler, bazılarının ırzına geçilir. İlgilenenlere Profesör Pierre Oberling'in Bela Peyze Giden Yol adlı eserini tavsiye ederim. Rum dostu Doktor Ali İhsan bu pislikleri görüyor ve susuyordu. Saat 14'te Rum birlikleri iki yandan Pladini'ye doğru saldırıya geçtiler. Askerlerin önünde Girne'den 3, Karava'dan 4 büyük T-34 tankı geliyordu. Tankların palet sesleri bile uzun namlulara kadar ürkütücüydü. Süleyman Tuncer ve Neşet İkiz batı kesimindeydi. Askeri yayarak bir savunma düzeni kurmuşlardı. Bölge sık ağaçlık ve fundalıktı. Bu yüzden tanklar kobra silahlarıyla vurulamıyordu. Dipnot 419. Roket silahı uzunca bir komut teli ile bağlıdır. Bu sayede roket kolayca hedefe yöneltilebilir. Ağaçlık bölgede komut teli ağaçlara, yüksek bitkilere, elektrik tellerine takıldığı için roket hedefe ulaşamıyor. 50. alaya bağlı büyük çaplı bir geri tepmesiz top ekibi atışa hazırlanırken öndeki tank ateş etti. Top da, mürettebatı da duman oldu. Bu ümit kırıcı anda geri hizmette görevli bir er, elinde nişangahı kırık bir roket atarla bu tankın yoluna atlayıverdi. Kaç, çekil diye bağıranları duymadı ya da dinlemedi. Her gün yaptığı bir işmiş gibi roket atarı omzuna yerleştirdi. Hiç beklemeden, homurdanarak gelen tanka roket atarı doğrultup tetiği çekti. Korkunç bir patlama oldu. Koca tank hurdaya çıktı. Dipnot 420. Mesut Günsev. Şafak Vakti Kıbrıs. Sayfa 168. Bu sırada askerler de tank savarlarla ateş ederek arkadan gelen tanklardan birini vurdular. Tank alev aldı. İçindekiler tanktan fırlayıp kaçtılar. Kalan iki tank hızla geri çekildi, gözden kayboldu. Doğuda ateş hattına kadar gelen Albay İbrahim Karaoğlanoğlu siperden sipere atlıyor, askerlerini şekillendirip yönlendiriyordu. Gelen üç tank sağa sola kaçarak atışlardan korunup gümbür gümbür ilerlemekteydi. Deniz Piyade Alayı'na ait 57 milimetrelik bir geri tepmesiz topla öndeki tank vuruldu. Tankın paletleri dağıldı ama tank ateş gücünü koruyordu. Topunu geri tepmesiz topa ve ekibine çevirdi. Topu ateşledi. Yeri tepmesiz top ve ekibi parçalanıp havaya uçtu. Bunlar deniz piyadelerinin verdiği ilk şehitlerdi. Dipnot 421. Bu şehitler Onbaşı Hüseyin Eroy, Er Hasan Dutlu, Er Recep Aldıkaçlı'dır. Binbaşı Necdet Karademir bir uçakla acele bağlantı kurdu. Uçağın yakıtı azalmış, cephanesi tükenmiş, Antalya'ya dönüyordu. Yeni bir uçakla bağlantı kuracak zaman yoktu. Binbaşı, orduda Yamyam adıyla anılır ve sayılırdı. Takma adını verdi. Pilot, "Tamam ağabey, emret," dedi. Binbaşı, pilota ne yapacağını birkaç sözcükle anlattı. Sonra paleti dağılmış ama ateş gücü süren tankı hedef olarak verdi. Pilot bir yay çizerek tanka daldı. Üzerine yaklaşırken binbaşı telsize bağırdı. "Şimdi!" Dipnot 422. Pilot ilave takati, yani afterburn'ü devreye sokmuştu. İlave takat, ses duvarını aşarken duyulan, korkunç sese benzer ses çıkmasına neden olan bir teknik özellik. Uçak, tankın üzerinden korkunç bir ses patlamasıyla geçip yükseldi. Mürettebat, tankı çalışır durumda bırakıp kaçtı. Uçak korkusu yüzünden arkadaki iki tank da geri çekildi. Dipnot 423. Anlatan General Necdet Karademir, M. Remzi Gökhan. Adı geçen eser. Sayfa 220. Uçak Antalya'ya döndü. Doğuda ve batıda tankların arkasından gelen askerler tanksız hücum etmeyi göze alamadılar. En iyisi gece saldırmaktı. Dağdaki birliklerin koruyucu ateşi altında geri çekildiler. Lefkoşa, Türk-Rum sınırındaki ateş savaşı yer yer boğuşmaya dönüşerek sürüyordu. Bayrak Radyosu sık sık bir şarkıyı yayımlamaya başlamıştı. Bir gece ansızın gelebilirim. Uzun zaman bekledim de gelmedin şarkısını çalarak Türklerle dalga geçen Rumlar, bu şarkıyı duyunca vurulmuşa dönüyorlardı. Şarkı silah sesleri arasında, hele paraşütler yağarken daha etkili olmaktaydı. Şehit olan, yaralanan mücahitler geriye, hastaneye taşınıyordu. Başta Büyükelçi Asaf İnhan'ın eşi, Kıbrıslı hanımlar, gönüllü hemşirelik yapıyorlardı. İlk safta dövüşenler arasında, Denktaş'ın oğlu Raif de vardı. İlerinin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, her genç Kıbrıslı gibi mücahitti. Rumlara ateş ediyordu. Denktaş, kendi karargahı, elçilik, bayraktarlık, mevziler ve hastane arasında koşup duruyordu. Yunan ve Türk alayları arasındaki ateş savaşı da gittikçe şiddetleniyordu. Savaş gürültüsü yüzünden evlerin içinde bile bağırarak konuşmak gerekiyordu. Rauf Denktaş ve Osman Örek, Kor General Nurettin Ersin'e hoş geldin demek için yolun tehlikeli olduğunu bile bile bir arabayla yola çıkıp Boğazköy'e geldiler. Yolun iki yanındaki tarlalar hala tütüyor, bazı balya yığınları yanıyordu. Rumlar ara sıra ateş ediyor, mermiler patladıkça hava titriyordu. Uçaklar ürkütücü sesler çıkararak dalıyor, mevzileri bombalıyorlardı. Uzaklara dağılmış bazı paraşütçüler Boğazköy'e yürüyorlardı. Komutan, karargahın önünde bir keçi boynuzu ağacının altında oturmuş, bir tahta masa üzerindeki haritaya bakıyordu. Çevresinde kıyamet kopuyordu ama hiç duymuyor gibiydi. Denktaş'ı görünce saygıyla ayağa fırladı. Denktaş, Kıbrıs Türklerinin hakları ve Türkiye'nin güvenliği için mücadele eden, bunlardan asla ödün vermeyen milli bir kahramandı. Hayatını Kıbrıs'a vakfetmişti. Kucaklaştılar. Denktaş başarı diledi. Komutan teşekkür etti. Lefkoşa mücadelesi hakkında bilgi verdi. Mücahitler bir adım bile geri çekilmeden Türk kesimini ölesiye savunuyorlardı. Bu arada sık sık haberciler ve telefon notları gelmekteydi. Komutanı oyalamamak için izin isteyip ayrıldılar. Paraşütçülerin toplanmasını gözleyen genç bir paraşütçü subaya selam verdi. Altınızda alevler içinde tarlalar. Her yandan ateş ediliyor. Bu cehennemin içine atlarken korkmadınız mı? Subay gülümsedi. Korkmadık. Size bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksınız. Ben boşluğa atladığımda etrafımda beyaz atlar üzerinde yalın kılıç 1571'in askerleri vardı. Onlarla birlikte indim buraya. Denktaş'ın tüyleri diken diken oldu. Sarılıp ağladı. Dipnot 424. Denktaş, adı geçen eser. 10. cilt, sayfa 392. Helikopterler saat 15'te uçak savarların ateşleri içinden geçerek Gönyeli kuzeyine indiler. Bu, helikopterlerin 3. seferiydi. Bu kez 3. komando taburunu getirmişlerdi. Dipnot 425. 3. tabur komutanı binbaşı Zeki Doğdu'nun anıları. M. Sever. Adı geçen eser. Sayfa 100 ve devamı. Helikopterlerden inenlerin yüzüne sıcak ve savaş sesi bir tokat gibi çarpıyordu. Taburun bir bölüğü yoğun Rum ateşi yüzünden taburundan ayrı düştü. Taburuna ancak ertesi günü katılabilecekti. Bu gecelik Türk alayının emrine girdi. 3. Komando taburunun öteki bölükleri birkaç yaralı vererek toplandılar. Dipnot 426. Emekli Kor General Muzaffer Sever, "Allah'ın himayesi devam ediyordu. Çok şükür." diye not düşmüş. Adı geçen eser sayfa 64. Tabur Kırnı'ya gidecek, orada kalacaktı. Ağırlıkları indikleri yerde bıraktılar. Çalışmayan telsizleri attılar. Ateşlerden sakınarak, korunarak yürümeye çalıştılar. Gönyeli mezbahasından akan kirli suyu içerek yola devam ettiler. Rum ateşlerine karşı önlem alarak Kırnı'ya yerleşeceklerdi. Bu sırada yardımcı birlikleri getiren çıkarma gemileri Pladini'ye yaklaşmışlardı. Önde istihkam bölüğü ile muharebe, ordonat ve sıhhiye müfrezelerini taşıyan LCM'ler vardı. Bunları topları, tankları ve benzin tankerlerini getiren büyük çıkarma gemileri izliyordu. Uçaklar ve muhripler Çakmak Birliği'nin son birlikleri ile topları ve tankları korumak için dağdaki ve kıyıdaki ateş odaklarını vurmaya başladılar. Bu hücum toplar, tanklar, tankerler esenlikle plaja çıkana kadar sürecekti. Topların ve tankların gelmesi Türkleri oldukça güçlendirecekti ama dengeyi sağlamayacaktı. Çünkü sadece 12 top vardı. Tanklar da hafif tanklardı. Rumların bir üstünlüğü de yukarıdan görerek ateş etmeleriydi. Bu durumdan kurtulmanın çaresi, bir birliğin plajın karşısına düşen keskin sırtı, Yanık Tepe'yi ve Karmi ormanlarını ele geçirmesiydi. Buralarda plaj çevresine ölüm yağdıran önemli ateş odakları bulunuyordu. Binbaşı Cemal Eruç komutasındaki 1. Komando taburu yalnız Darboğaz bölgesinin batı yanını güven altına almayacak, ayrıca çıkarma plajının karşısına düşen işte bu keskin sırt ve Yanık Tepe ile Karmi ormanlarındaki ateş odaklarını da söndürecekti. Dipnot 427. 1. Tabur Komutanı Binbaşı Cemal Eruç'un anıları. M. Remzi Gökhan. Adı geçen eser. Sayfa 131 ve devamı. 1. Tabur Bölük Komutanı Haluk Üstüge'nin anıları. M. Remzi Gökhan. Adı geçen eser. Sayfa 418 ve devamı. 1. Tabur bu amaçla Sentilaryon yolundaydı. Susuzluk ve sıcak ateşten gömlek gibi yakıyordu. Ama bir an önce görev yerine ulaşmak için durmadan yürüyorlardı. Ancak ateş yiyince yayılıyor, saklanıyor, ateş azalınca toplanıp yine yürüyorlardı. 4 gündür yoldaydılar. Pek az uyuyabilmişlerdi. Türk askerine özgü bir iç kuvvetle hareket ediyorlardı. Sürekli olarak adayı ve kıyıları dolaşmak, gelmesi olası Yunan uçakları dolayısıyla ufukları gözlemek, her hareketi izlemekle görevli uçaklarından biri Mammeri'de ağaçlar altında bir şeylerin gizlendiğini fark etti. Birkaç kez alçaktan uçtu, tankları gördü. Bu keşif tank taburu için bir felaket oldu. Biraz sonra uçaklar dalga dalga gelerek ormanı bombaladılar. Tankların 12'si kullanılamaz hale geldi. 4'ü sakatlanmıştı ama onarılabilirdi. 13 tank hızla dağıldı. Oraya buraya gizlendiler. Yunan alayı olayı öğrenince çok sarsıldı, çok öfkelendi. Akşama kadar ara vermeden ateş ederek Türk alayını iyice hırpalamaya karar verdi. Türk alayının komutanlık karargahı bu yoğun ateş altında akşama kadar 4 kez yer değiştirmek zorunda kalacaktı. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15'te toplanmış, hükümetin gizli oturum isteği üzerine Başkan Memduh Ekşi, salonun boşaltılabilmesi için oturuma 45 dakika ara vermişti. Gizli oturum saat 15.45'te başladı. Başbakan ve parti başkanları konuştu. Konu tabii Kıbrıs sorunuydu. Hükümete oy birliği ile gerektiğinde yurt dışına asker yollama yetkisi bir daha verildi. 1. Komando taburu Sentilaryon bölgesinde atış alanı denilen yere gelmişti. Bu kesim Yaman adlı bir mücahit taburunun bölgesiydi. Taburun burada bulunan bölüğü ile Mehmetçiklerin karşılaşması çok heyecan verici oldu. Dipnot 429. Bu bölgedeki mücahit taburunun komutanı Yüzbaşı Mehmet Mecit idi. Kucaklaştılar, sevinç gözyaşları döktüler. Mücahitlerin arasında tabur komutanını eskiden tanıyanlar vardı. Onlar el öptüler. Bunlar o yıllarda lise öğrencisiydiler. Komutan bunları evlerde gizli gizli yetiştirmişti. Mücahitler ne kadar suları varsa hepsini Mehmetçiklere vereceklerdi. Susuzluktan mahvoldukları bir bakışta anlaşılıyordu. Bir olağanüstülük oldu. Hasan dayı büyük bir su tankeri ile çıka geldi. Coşkuyla karşılandı. Herkes suya doydu. Mücahitler sarnıçlarını doldurdular. Tanker ikinci tabura yollandı. Komutan, subay ve askerleri dinlenmeleri için serbest bıraktı. Herkes bulabildiği gölgeye sığındı ve uyudu. İkinci komando taburu da kanter içinde Sentilaryon bölgesinin Darboğaz'a yani geçite yakın kesimine gelmişti. Dağa tırmandılar. Uykusuzluk yüzünden bazı askerler tırmanırken zaman zaman dalıp rüya görmüşlerdi. Yüzlerinden ter fışkırıyordu. Burada görevli mücahit birliği ile yıllar önce birbirlerini kaybetmiş kardeşler gibi kucaklaştılar. Tanker yeni gelmiş, mücahitlerin fıçılarını, küplerini taze suyla doldurmuştu. Mehmetçikler doyasıya su içtiler, ellerini yüzlerini yıkadılar, başlarını ıslattılar. Yeniden doğmuş gibi oldular. Şimdi Ağrı Dağı'na da tırmanabilirlerdi. Her iki taburun kuzeyinde çok dik bir yamaç, daha doğrusu derin bir uçurum vardı. Burası dağın bittiği yerdi. Buradan kıyı, Girne ve Akdeniz çok güzel görünüyordu. Birinci tabur keskin sırt ve yanık tepe üzerinden Karmi Ormanı'na hücum ederken, ikinci taburda gece bu uçurumdan aşağıya inecek, kayarak, belki uçarak, Zeytinlik ve çevresine hücum edecek, Pladini'ye çıkarma yapan birliklerin öncüleri ile birleşecekti. Muhabereciler de Bayram Gümüş Başçavuş'un emriyle yarım saatte bir yudum su içerek atak mevkiine yaklaştılar. Yanında Doğru Yol Tepesi vardı. Doğru Yol bu bölgenin en yüksek tepesiydi. Burayı elinde tutan Darboğaz'a egemen olurdu. Muhabereciler atak mevkiine tırmanacaklardı. Mevkiin yani tepenin eteğinde Doğru Yol Tepesi'ni ve atak mevkiini korumakla görevli bir mücahit bölüğü vardı. Bir mücahit bölüğü ancak 40-45 kişiden oluşuyordu. Müfrezeyi sevgiyle karşıladılar, suya doyurdular, mataraları doldurdular. Müfreze hiç dinlenmeden atak mevkiine çıkmak istiyordu. Bazı mücahitler de yardım için müfrezeye katıldı. Kablo sererek yola çıktılar. Kayalar, yer ateş gibi yanıyordu. Çok yorulmuşlardı ama mola vermeden Türkiye ile bağlantıyı sağlayacak aygıtı yerleştirecekleri yüksekliğe tırmandılar. Biri yoruldum dese biliyorlardı, başçavuş savaş bitince dinlenirsin diyecekti. Zaten tepedeki ağaçların altında oturup da soluk alacak vakit yoktu ki. Hava kararmadan aygıtı çalıştırıp bir an önce Türkiye ile bağlantıyı sağlamalıydılar. Bunun çok önemli olduğunu biliyorlardı. Çünkü emri koca kolordu komutanından almışlardı. İşe koyuldular. Güneş hala can yakıyordu. 52. ayrımın sonu. Sayfa 372. Devamı 53. ayrımda.